أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz Gülistan'ı 21. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Sevde annemizi, onun o güzel hayatındaki motifleri araştırabildiğimiz, anlayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz kadarıyla anlatmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. En son İle hadisesi diye bildiğimiz tahrim olayı, yani annelerimizin Peygamberimiz Aleyhisselam'dan biraz dünyalık istemeleri karşısında Cenab-ı Hak tarafından nasıl uyarıldıklarını görüyorduk. Bu konunun sonuna gelmiştik. İnşallah artık sonunda da bu konuyu bağlayalım ve almamız gereken dersi alalım diye ifade ediyoruz. Şimdi efendim, burada Cenab-ı Hak bize mesajı verirken annelerimiz üzerinden, sanırım bir su yanlışı yapıyoruz. Onlara söylüyor herhalde, bize demiyor gibi bir uzak duruyoruz. Oysa Cenab-ı Hak onlar üzerinden bütün kıyamete kadar gelecek olan inananlara açık ve net mesajı vermiş oluyor. Cenab-ı Hak yani buyruklarıyla siz farklısınız, siz diğerleri gibi değilsiniz, bunları görmüştük. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu öyle bir mesaj veriyor ki sadece gönül dolusu değil, bütün doluluklarımızla beraber lebbeyk ya Rabbi diye haykırasımız geliyor. Şimdi bunu kendimize aldık şimdi. Annelere bir daha döneceğim. Bütün doluluklarımızla beraber lebbeyk ya Rabbi diye haykırasımız geliyor. Haykırırız demiyorum, diyemiyorum. Çünkü bütün doluluklarımız, ilmi doluluk, ameli doluluk, İhlas doluluğu, vera doluluğu, takva doluluğu, o yüzden doluluk, dolmak deyimini kullandım. Burada sevgili annelerimize bir taraftan siz sıradan kadınlar değilsiniz derken, onları gördük hatırlayın, bir taraftan da sakın sıradanlaşmayın uyarısını yapıyordu. Sonra da bütün insanlığa hitaben, işte bu önemli, bütün insanlığa hitaben haklarında konuştuğunuz kişiler sıradan birileri değil, en üst makamın mensuplarıdır dercesine hepimizi uyarıyor. İşte bu yüzden biz de yürek dolusu lebbeyk ya Rabbi diye haykırıyoruz. Bari burada haykıralım. Yani anlamaya, anlatmaya çalıştığımız, yazdığımız, okuduğumuz, paylaştığımız sıradan insanlar değil. Hocam bunu nereden söylüyorsun sıradan değil? Bunları önceki derslerimizde ayet-i kerimeler ışığında geniş geniş sizlerle paylaştım efendim. Oraya bir daha geriye dönemeyeceğim. Onun devamını bitirmek istiyorum bu derste inşallah. Allah Resulü'nün hanımı olmak elbette ki çok büyük bir şeref ve mutluluktu. Çok büyük bir şeref ve mutluluk. Ancak bu şeref ve mutluluğun yanında Resulullah'a eş olmanın getirdiği bir takım nezaketler ve sorumluluklar da söz konusudur. Nezaketler ve sorumluluklar. Sade sorumluluk demiyoruz. İncelik de olması gerekiyor. Bu şeref ve sorumluluğu muhafaza etmenin onları bulunmaz bir saadete götüreceğinden şüphe yok. Fakat bu nimete sahip çıkmayan ya da çıkamayan, bu sorumluluğu yerine getirmeyen ya da getiremeyen elbette ki durumuna, konumuna göre cezasını görür. Peygamberimiz Aleyhisselam sade bir hayat yaşadığı gibi hanımlarından da sade bir hayat sürmelerini ve buna rıza göstermelerini arzu etmiş, bunun için de isteklerine müsbet cevap vermemişti. Onlara dünya hayatının önemli olmadığını anlatmak, bir ders vermek ve sonuçta rızalarını yoklamak üzere haremlerinden ayrılıp meşrebe denilen selamlık odasında bir ay uzlete çekilmişti. İşte bu süreçte diğer annelerimiz gibi Sevde annemiz de bir ay boyunca tevbe istiğfarla gözyaşı dökmüş ve artık belli bir kıvama gelmişti. Biraz bu cümleyi kullandım ama bilmiyorum edepte nereye vardım. Yani hocam ham mıydı, kıvamsız mıydı diye bir soru aklınıza gelebilir. Allah affetsin. Yani daha bir rikkat sahibi olmuştu. Yani rızaya yönelmişti diyeyim. Rıza gösterme kavramını iyi anlamamız gerekiyor ama. Rıza gösterme kavramını iyi anlamamız gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam burada hanımlarına, ki Sevde annede işlerinde, katlanmalarını ya da dayanmalarını değil, rıza göstermelerini istiyordu. Katlanmanın, tahammülün, idare etmenin ve sabretmenin de bir karşılığı var tabii ki. Var tabii ki. Yok değil. Fakat asıl ecir ve incelik rıza gösterip gönülden razı olmaktır. Katlanmak değil, tahammül değil, sabır değil. Bunlar da güzel şeyler. Ama burada ayet-i kerimelerde okuduk bunları geçen haftalarda. Rıza göstermek, gönülden razı olmak. Biz buna rıza mertebesi de diyebiliriz. Rıza mertebesi. Sevgili hanımlarının bu hayata rıza göstermelerini istediği için sallallahu aleyhi ve sellem onların dünyalık istekleri karşısında çok açık ve net bir tavır sergilemişti. Onlara dünya hayatının gelip geçici olduğunu anlatmak ve sonuçta onları rıza makamına yükseltmek istemişti. Ben rıza halindeyim demek başka, gerçekten rıza halinde olmak başkadır. Yani rızaya razı olmaktır asıl erdem. Rıza ile ilgili ayet ve hadis ezberlemek, rıza ile ilgili derin bilgi sahibi olmak, güzel bir davranış olmakla beraber rıza halinde olmamız mesajı veriliyor bize. Rıza halinde olup olmadığımız işte böylesi imtihanlarda belli oluyor çünkü. Bütün bunları görüp yaşayan Sevde annemiz radıyallahu anha bir defa daha kendini gözden geçirdi. İşte benim problemim burada. Anlatıyorum, kendimi gözden geçirmiyorum. Dinliyorsunuz, belki siz kendinizi gözden geçiriyorsunuzdur da eksiklik bizde işte. Yaşananlar karşısında nasıl böyle bir hata yaptık diye başkasını değil kendisini suçladı. İşte hata yapıyoruz. İnsanız tabii, hata yaparız. Yapmayız demeyin yani. Bazen hayatımız boyunca aklımıza gelmeyecek bize yakışmayan öyle büyük hatalar yaparız ki Allah affetsin, hata yapanı da hataya düşeni de inşallah. Ama Allah şuur versin, sebat versin, idrak versin, hatadan dönen kullarından eylesin duasını da bu araya sıkıştıralım. Evet, bir daha altını çiziyorum. Bunca hadiseleri gördü, yaşadı Sevda annemiz, ne yaptı? Kendini gözden geçirdi. Neresi eksik, nereye eksik, bunları tamamladı. Arkasından nasıl böyle bir hata yaptık diye sorguladı, başkasını suçlamadı, kendini sorguladı. Ve toparlandı. Hayat kaldığı yerden devam ediyor deriz ya sürekli. Ben de diyorum ki acizane, daha doğrusu hiçbir yerde kalmadan, bir olumsuzluğa takılmadan devam ediyor hayat. Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed-i Mahmud-i Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz mütevazı bir hayat sürdürüyor. Sevgili hanımlarından da kendisi gibi mütevazı yaşamalarını istiyordu. Hayatı müşterek yaşıyorlardı çünkü. Kaldı ki zaten onlar da öyleydiler. Ancak birkaç haftadır anlatmaya çalıştığımız gibi bütün her tarafta dünyalıklar artıp çoğalınca onlar da bundan istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam hanımların bu taleplerine olumsuz cevap vermişti. Neticede işte bu ilah hadisesi yaşanmıştı. Bunun üzerine nazil olan ayeti kerimeler sevgili annelerimize okunup tebliğ edilerek ya bu şekilde bir hayatı kabul edecekler ya da kendilerine bolca dünyalık verilip boşanacaklardı. Sevgili annelerimiz böyle bir istekten dolayı zaten son derece pişmanlık duymuşlar. Bir ay boyunca gözyaşı dökerek tevbe istiğfar etmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının bu isteklerine olumlu cevap vermemesi onun fakir oluşundan kaynaklanmamıştır. Burada biraz duracağım. Çünkü yinelde hep bu hata yapılır. Peygamber Aleyhisselam hanımların isteğini olumlu cevap vermiyor. Ama bu fakir oluşundan kaynaklanmamıştır. Sürekli vurguluyorum ben. Kendisi gibi mütevazı bir hayatı tercih etmelerini istemişti. Yani sevgili hanımlarının böyle yaşamalarını istemişti. Kıymetli dinleyenlerim, biz burada yine gözden kaçan çok önemli bir gerçeğe tekrar ve tekrar, ısrar ve ısrarla parmak basmak istiyoruz. Bu konu anlatılırken, maalesef bu konu anlatılırken genellikle yokluk ya da fakirlik üzerine bina edilir maalesef. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Hatta eminiz. Şimdi sevgili annelerimiz ne istemişlerdi? 2-3 hafta oluyor herhalde listeyi verdim ben size. Yani başörtüsü, elbise, giyim, kuşam istemişlerdi. Yani sevgili annelerimiz var olan bir şeyi istemişlerdi. Buraya lütfen dikkat edelim. Yani Resulullah onların isteklerine olumlu cevap vermedi derken annelerimizin şahsiyetiyle, karakteriyle oynamayalım. Var olan bir şeyi istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam varlıklı olmasaydı neyi ve niçin istemiş olsunlar ki? Ya da onun hanımları onda olmayan bir şeyi isterler miydi? Kaldı ki böyle bir isteğin yaşandığı dönem bütün herkes gibi Resulullah Aleyhisselam için de varlıklı bir dönemdi. Sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istediler. Ben dünyalık deyimini çok kullanıyorum. Yani bir daha işte elbise, başörtüsü, üst giysi, alt giysi, giysiler, bunları kullanayım diye dünyalık deyimini kullanıyorum o yüzden. Resulullah Aleyhisselam onlara efendim şöyle dememişti ki, elimde verebilecek bir şeyim olmadığı için size pek dünyalık veremiyorum. Ne yapayım? İmkanlarım bu kadar. Kusura bakmayın. Böyle bir rivayet yok kaynaklarda. Dolayısıyla yaşanan bu hadise yokluktan değil, tercih edilen ve bize de tavsiye edilen züht hayatından kaynaklanıyordu. Tercih edilen, bize de tavsiye edilen züht hayatından. Yoksa yani ihtiyaçlar bitmez ki, yani şu da olsun, bu da olsun, bu da olsun diye çok şeye ihtiyaç duyarız. Ancak kıymetli dinleyenlerim, mühim bir yerdeyim ha. Ancak yine gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir şey daha var. Sevgili annelerimiz dünyalık isteklerinde ısrarlı olmamışlar. Kendilerine takınılan bu tavır karşısında da ileri geri konuşmamışlardı. Çok pişman olmuşlar ve tevbe istiğfar ile gözyaşı dökmüşlerdi. Bu güzel davranışı da unutmamak gerekir. Annelerimizin tarzını, tavrını ortaya koyması açısından bu çok önemlidir. Yani ya biz saçımızı süpürge ettik, her şeye katlandık, dayandık, 40 yılda bir şey istedik, Resulullah'ın yaptığına bak, olur mu ya gibi, haşa, haşa. Böyle bir ifade hiçbir yerde geçmiyor efendim. Yani bir elbise istiyor, bir başörtüsü istiyor, bir ufak bir şey istiyor, hepsi bu. Aleyhisselam hayır diyor ve yanlarına uğramıyor. Bu kadınlar da amma da ya bir de peygamber ya falan, haşa, yani ya, iyi anlamamız gerekiyor. Yani sanıyorum, ben de anlayamıyorum burayı ki, böyle görüyorsunuz bocalıyorum. Yani gerçekten yani bir şeyi ezberleyip not alıp anlatmak çok zor değil. Yaşamaya sıra girince olmuyor işte yani. Sevdi annemiz radıyallahu anha da işlerinde olmak üzere bütün annelerimiz ve diğer bütün Müslümanlar için İla hadisesi çok özel bir okul olmuş. Onlar da bu olayı çok ciddi okumuşlar. Durması gereken yeri de daha net bir şekilde görmüşlerdi. Şimdi hangi annemizi anlatmaya çalışsam, sizlerle paylaşmaya ya da yazmaya çalışsam, bu iki tane hadise meşhurdur çok. İla hadisesi, tahrim hadisesi. Zaten şimdi ona geliyor sıra. Yani ister istemez hepsinde aynı konuyu bir daha tekrarlamak durumunda kalıyorum. Anne değişiyor, konu değişmiyor çünkü. Hikaye aynı hikaye. Ama her seferinde aynı sıkıntıyı yaşıyorum ben. Yani anlatırken, sizlerle paylaşırken oradan biri görse, ya peki hocam sen bunları nasıl yaşıyorsun diye sorsa, hepimizin eli ayağı birbirine dolanacaktır. O yüzden Allah hepimize yardım etsin diyelim ve bu şekilde işi götürmeye çalışalım. Efendim, Sevda annemiz radıyallahu anha her yönüyle Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaydı. Sevda annemiz her yönüyle Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaydı. Yani diğer annelerimiz yanında değiller miydi? İşte aynı cümle. Hangi annemizi paylaşıyorsak bu cümleyi kullanacağız. Onun hizmetine can atıyordu. O neyi sever, neyi sevmez, bunları gayet iyi öğrenmiş, ona göre bir hayat yaşıyordu. Ancak imtihan dünyası dünya ya, dünya imtihan dünyası ya, işte İla hadisesinde olduğu gibi şimdi yeni bir küçük hata yapılacak. Bu aslında şakayla başlayacak ama iş çok büyüyecek. Şakayla başlayacak, şakayla başlayacak bu iş ama iş çok büyüyecek. Peki nedir bu iş? Efendim, bunu sizlerle paylaşırken aynı zamanda eski yeni bütün notlarımı gözden geçiriyorum. Acaba ifadelerimizde Resulullah Aleyhisselam'ı üzen, sahabeyi üzebilecek kıyamet günü cevabını veremeyeceğimiz kavramları kullanıyor muyum diye dikkat ediyorum elimden geldiğince efendim. Biliyorsunuz kıymeti dinleyenler, Resulullah Aleyhisselam balı ve bal şerbetini severdi. Balı da seviyor, bal şerbetini de seviyor. İkindi namazını kılıp dönünce hanımlarından birinin yanına varıyor. Bu Zeynep binti Cahş annemizi sizlerle paylaşırken burayı bir hayli geniş açmıştım. Oradayız yine. Yani ikindiden sonra yanına uğradığı bu hanımı Resulullah Aleyhisselam'a bal şerbetini ikram ediyor. Bu ikramdan dolayı orada normal zamandan biraz daha fazla kaldı. Bunu kıskanan diğer hanımlar da bal şerbeti hikayesiyle devreye giriyorlar. Ana fikir bu. Şimdi nedir onu göreceğiz. Yani Peygamber Aleyhisselam seferde, savaşta bir yerde olmadığı sürece ikindi namazı kılınca efendim annelerimizi birer birer dolaşıyor, selam veriyor, halatını soruyor. 3-5 dakika bilmiyoruz tam saat söyleyemem. Böyle az az oturup hangi annemizin yanında o gece kalacaksa en son oraya varıyor. Diğer anneler de en son oraya geliyorlar. Hep beraber hasbihal muhabbet ediyorlar. Sonra herkes odalarına çekiliyor. Resulullah Aleyhisselam da o akşam orada kalıyor. Bunu sürekli yaptığı bir şey Medine'de olduğu zaman. İşte bu kısa kısa dolaşmalarında bir annemizin yanında biraz fazla kalıyor. Yani demek ki bu kısa ziyaretlerde ikram faslı yok. Ki yani bal şerbeti yaptı, içirdi. O kadar bir fazlalık yani belli ediyor. Fazla kaldı. İşte bu hadiseyi anlama noktasında da yani benim gibi bunu anlatan arkadaşlarımızın yani gerçekten olayın bütün ayrıntılarına vakıf olarak anlatabildiğimizi düşünmüyorum acizane. Sevgili annelerimiz arasında yaşanan hadiseleri derinlemesine incelediğimiz zaman aslında çok güzel sahneler ile karşı karşıya kalırız. Çok güzel. Fakat yer yer de bazı şakalar görürüz. Yani bunun yanında yer yer bazı şakalar görürüz. Annelerimiz peygamberimize, peygamberimiz annelerimize şaka yaparlar. Şimdi bu sahneleri, özellikle bal şerbeti sahnesini anlamaya çalışalım ama ben tekrar altını çiziyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam hanımlarla güzel bir hayat yaşıyor. Hanımlar da peygamberimize güzel bir hayat yaşıyorlar. İnsan olmaları sebebiyle ufak tefek hataları oluyor tabii ki. Şakaları da oluyor. Böyle durumlarda olaylar nasıl çözülüyor, nasıl gelişiyor, nasıl bitiyor ve biz bundan nasıl bir sonuç çıkaracağımızı belki de Cenab-ı Hak bize onlara bunu yaşatıp bize böyle bir yaşamış mesajı veriyor ki nereden ne çıkar onu görelim, anlayalım, ona göre bir hayat yaşayalım diye kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Hazreti Ayşe annemizi çok oluyor sizlerle paylaştık uzunca. Orada bu konuyu biraz daha bundan geniş işlemiştik. Çünkü olayın asıl kahramanı Ayşe annemiz. Ancak burada Sevde annemiz de bu olayın kahramanlarından biridir. Safiye annemiz kahramanlarından biridir. Hafsa annemiz kahramanlarından biridir. Bunların hangisini işlesek bunu görürüz. Hadisenin aslı önce kıskançlık, sonra da şaka ile başladığı halde kurgulama esnasında dozunu aşan bir olay haline geleceğini bilememişlerdi tabii. İşte bazen bunu biz de yaşarız. Yani iyi bir şey düşünürüz ama biraz kıskanırız belki, bu normal bir şeydir. Dozunu aşar, bizim kastımız o değildir belki ama yaşanmıştır. Şimdi efendim, Ayşe annemiz diğer annelerimizle konuştuktan sonra Sevde annemizle de bu konuyu konuşuyor. Ben şimdi diğerlerini geçtim. Çünkü onları Ayşe annemizde, Safiye annemizde genişçe gördük. Allah izin verirse Hafsa annemize de tekrarlayacağız. Ama burada Sevde annemizi paylaştığımız için onunla olan bu konunun o boyutunu görmeye çalışıyorum. Ayşe annemiz diyor ki, ey Sevde, senden bir şey istesem yapar mısın? Ey Sevde, senden bir şey istesem yapar mısın? Ayşe anne soruyor Sevde annemize. Ben senin her istediğini yaparım tabii ki ey Ayşe. Sevde anne, Ayşe anneyi çok seviyor. Birbirleriyle araları çok iyi. Ben senin her istediğini yaparım ey Ayşe. Resulullah aleyhisselam, gördüğün gibi Zeynep'in yanında her zamankinden daha çok kaldı. Bakın olayın akışına. Öyle oldu diyor. Öyle oldu. Zeynep ona bal şerbeti içirmiş olmalı. Sanırım ki öyle. Gel diyor, şöyle bir şaka yapalım Ayşe annemiz diyor. Biraz sonra senin yanına gelecek olan Resulullah'a, ya Resulallah, sen megafir mi yedin diye sorarsın. Megafir. Megafir, kokusu hoş olmayan, tadı güzel bir bitki. Ben o kadar kısa keseyim. Sen megafir mi yedin diye sorarsın diyor Ayşe annemiz. Sevda annemiz diyor ki, Resulullah megafir yememiş ki, hem megafir çok kötü kokar. Resulullah megafir yememiş ki, hem megafir çok kötü kokar. Sen beni dinle ey Sevde. Dinliyorum ey Ayşe. Sen böyle sorunca o da hayır yemedim diyecektir. Yemediğine göre öyledir tabii ki Resulullah aleyhisselam. Resulullah hayır yemedim deyince sen bu sefer de ya senden gelen bu koku nedir diye sorarsın. Bakın şakanın dozu nereye gidiyor. Resulullah hayır yemedim deyince sen bu sefer ya senden gelen bu koku nedir diye sorarsın. Sevda anne üzülüyor. Resulullah öyle kokmaz ki ama. Aleyhisselam, yani sadece insanlarla ilişkilerinde değil, hani vahiy getiren melekle melek olduğu halde, yani ona kokmayayım diye kokulu şeyleri yemez yani bu anlamda. Resulullah öyle kokmaz ki ama. Tabii ki kokmaz ey Sevde. Ayşe de biliyor bunu. Yaşıyor zaten ondan beraber. O zaman niye öyle diyelim ki? Şaka yapacağız ya. Şaka olur tabii, şakaysa. Resulullah megafir yemediğini söyleyecektir. Sen de bu megafir konusunun, kokusunun nereden geldiğini ısrarla soracaksın. O da Zeynep'in yanında bal şerbeti içtim diyecektir. Öyle diyecek tabii. Sen de öyleyse o bal arısı onu Urfut ağacından toplamıştır dersin. Megafir kokusu böyle oluşur çünkü. İki tane şey var çünkü. Urfut'un kokusuyla megafir farklı farklı olmasına rağmen ikisi de aynı kokuyu veriyor. Sevda anne biraz şaşırıyor tabii. Böyle söyleyince ne olacak peki? Ayşe anne diyor ki, senden sonra bana gelince ben de ona aynısını söyleyeceğim. Sevgili annelerimiz böyle konuşup aralarında anlaştıktan sonra hepsi kendi odalarına çekildiler. Şimdi olayı sahneleyecekler. Peygamberimiz aleyhisselamla yaşanan bir hadisedir. Hangi annemizi sizlerle paylaşsak bu sahneyi görürüz. Özellikle sayıyorum: Ayşe annemiz, Safiye annemiz, Hafsa annemiz, Sevda annemiz. Bu dördü öne çıkıyor. Ancak işi kurgulayan iki kişi: Ayşe annemiz de Hafsa annemiz. Şimdi Peygamber aleyhisselam biraz fazla kaldı diye Zeynep annemizin yanında. Tabii kadın olarak haklılar, yani kıskandılar. Ve böyle hem şaka hem bir, yani uyaramıyorlar da şaka yollu bir şey düşünmüşler. Peygamberimiz aleyhisselam sırası geldiğinde Sevde annemizin yanına vardı. Yanına gidiyor. Daha hoş beş ve ikram faslında Sevde annemiz atıldı. Yani hoş beş etmeden hemen: Ya Resulallah, siz megafi mi yediniz? Ya Resulallah, siz megafir mi yediniz? Hayır diyor aleyhisselam. Hayır. Öyleyse sizden gelen bu koku da nedir böyle? Öyle anlaştırır Ayşe annemize. Ne kokusu? Diyor aleyhisselam. Megafir kokusu. Hem de çok ağır. Zeynep bana bal şerbeti içirmişti. Bak aynen diyor aleyhisselam. Sevda ne diyor ki? Herhalde arı o balı Urfut ağacından toplamış. Çünkü çok kötü megafir kokusu geliyor. Şimdiye kadar senden böyle bir koku hiç duymadım ben. Resulullah aleyhisselam böyle söyleyen annemize karşı, ki bunu aleyhisselam önce Hazreti Hafsa'nın yanına girmişti, böyle söyledi. Onu Hafsa annemizi anlatırken söyleyeceğim inşallah. Safiye annemizin yanına girince böyle söylemişti, ki Safiye anneyi paylaştım. Şimdi Sevde annemizin yanında bunu paylaşıyorum. Bundan sonra Ayşe annem yanına girdi, onu da paylaşmıştım. Ancak tekrar söylüyorum, Resulullah aleyhisselama böyle söyleyen annelerimiz aslında şaka yapmak istemişti. Ama şakanın dozu gittikçe artıyordu. Ya Resulallah, megafir mi yediniz siz? Hayır. Yani aleyhisselam kokulu şeyleri, yani kötü kokulu şeyleri, milletin rahatsız olabilecek şeyleri yemiyor. Ya bu koku da nedir böyle? Bal şerbeti içmiştim. Bal arısı onu Urfut'tan toplayıp yapmış olmalı öyleyse. Ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim. Nazik nezaketi görüyor musun? Korkmuyorum, hayır demedi aleyhisselam. Resulullah aleyhisselam, ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim diye buyurunca Sevde annemiz çok üzüldü. Çok çok çok üzerinde üzüldü. Resulullah aleyhisselam yanından ayrıldıktan sonra hemen Ayşe annemizin yanına varıp üzüntüsünü dile getirdi. Ey Ayşe, Allah'ın Resulü, ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim dedi. Ayşe anne de ürperdi. Subhanallah. Subhanallah. Onu bal şerbetinden mahrum mu ettik yoksa ey Sevde? Öyle görünüyor ey Ayşe. Resulullah'a bal şerbetini haram ettirdik maalesef. Allah bizi affetsin. Olay bu. Kıymetli dinleyenlerim, olay bu. Hayatlarının hiçbir yönünde, hayatlarının hiçbir yönünde Resulullah aleyhisselamı üzmek istemeyen sevgili annelerimiz bu hadise ile onu çok üzmüş oluyorlardı. Özellikle bunu planlayan Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa annelerimiz çok daha fazla üzülmekle beraber ciddi bir korkuya da kapılmışlardı. Lütfen dikkat edelim. Bura gözden kaçmasın. Aman canım şaka yaptık demiyorlar. Bir de korkuya kapılıyorlar. Yaptıkları yanlışı çabuk fark etseler bile olan olmuştu artık. Peki ne olacak? Şimdi onu görüyoruz. Hazreti Ayşe annemiz bu büyük hatayı nasıl telafi edeceğini düşünürken Resulullah Aleyhisselam yanına geliyor. Burayı Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken genişçe işledim. Şu anda Sevda annemizi paylaştığım için Ayşe anne ile Hafsa anneyi kısa kısa geçiyorum kıymetli dinleyenlerim. Her zaman güler yüzle gelen Allah'ın Resulü bu sefer tebessüm etmiyordu. Onun bu halini gören Ayşe annemizin endişesi korkuya dönüştü. Basit bir şakanın geldiği boyuttan ürperdi. Buna rağmen büyük bir ümitle Resulullah'a baktı. Resulullah Aleyhisselam gayet ciddiydi. Her zamanki gibi vakurdu yine. Ama aynı zamanda aldığı kötü bir haberle gelip hanımını uyarmak üzere olan bir duruşu vardı. Nasıl fark ediyor Ayşe anne? Çok zeki olan Ayşe annemiz bu durumu fark ediyordu. Buna rağmen hayırdır inşallah gibi bir soru da soramıyordu. Ayşe annemiz kötü niyet olmaksızın Hafsa annemiz ile beraber yapmış olduğu bu tertibin bu şekilde gelişeceğini hiç düşünmemişti. Ama olan olmuştu artık. Bilmem farkında mısınız kıymeti dinleyenlerim? Sadece bir şaka yaptılar. Şaka. Ama Allah bakın Resulullah'a karşı nasıl davranılacağını. Aynı zamanda farklı dehşet boyutuyla bize burada verecek. Bu olay bütün hepsini çok endişelendirmişti. Nitekim korktukları da başlarına geldi. Çok geçmeden nazil olan vahiy ile sevgili annelerimiz uyarıldılar. Ancak burada çok gözden kaçan bir şey var kıymetli dinleyenlerim. Şimdi ben ayeti okuyacağım ama nasıl anlatacağım, ne yapacağım bilemiyorum. Hangi tefsiri açarsak açalım annelerimiz uyarıldılar. Doğrudur. Ama ilk önce uyarılan annelerimiz değil, peygamberimiz. İşte onun için ne yapacağımı bilemiyorum. En iyisi ayet-i kerimeyi okuyayım ve notlarımdan başarabildiğim ölçüde sizlere paylaşmaya çalışayım. Tahrim suresinin 1 ve 2. ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Subhanallah. Ya eyyuha nebi, ey nebi, لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكْ Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Tebteğî merdâte ezvâcik. Hanımlarının rızasını göstererek. Farkında mısınız? Ayet-i kerime çok beni ürpertiyor, korkutuyor. Ey Nebi, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Hanımlarının rızasını gözeterek. Vallahu gafurur rahim. Allah çok bağışlayan, esirgeyen. Ayet-i kerime ey nebi diye başlıyor. Ey nebi, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Resuluna özel olarak hitap ediyor yani. Bütün insanlarla iyi geçinmeyi emreden Allahu Teala Hazretleri aile içinde de iyi geçinmeyi emretmektedir. Ancak burada durum biraz farklı tezahür ediyor. Hanımların rızasını gözeterek helal bir nimeti terk etmesini kınıyor Cenab-ı Hak. Ama bu arada Resuluna böyle bir şey yaptıranları da kınamış oluyor tabii. İşte burada uyarak kadınlara var. Ama bu arada Resuluna böyle şeyi yaptıranları da kınamış oluyor. Çok bağışlayan ve çok esirgeyen derken de helal olan şeye dön dercesine bir mana çıkıyor ortaya. Sürekli ifade ediyorum. Ben tefsirci değilim. Sihir boyutuyla ben kısa kısa izah yapmaya çalışıyorum. Asıl ayetlerin izahını çok kıymetli tefsir hocalarımıza bırakıyorum. Diğer ayet-i kerime okuyalım. İkinci ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ Allah gerektiğinde böyle yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Vallahu mevlakum. Sizin mevlanız Allah'tır. Vallahu mevlakum. Mevlanız, dostunuz, yardımcınız ancak ve ancak Allah'tır. Ve huvel alimul hakim. O her şeyi bilen hikmet sahibidir. Yemin etmiş olsa da dönülmesi gereken bir yemindir bu. Hemen ardından tatlı bir ahenk ile Mevlanız Allah'tır diyerek kulunu sahipleniyor Allah. Subhanallah. Kulunu sahipleniyor Allah. Ne güzel bir ifade bu böyle. Ne güzel. Öyle bir Mevla ki her şeyi bilen, hikmet sahibi olan Allah. Resulullah Aleyhisselam nazil olan vahyi tebliğ ve tebiyin edince sevgili annelerimiz de kendilerine yakışanı yapmakta gecikmediler. Biz hata yaptık ya Resulallah. Allah şahidimiz olsun ki böyle olsun istememiştik. Bizim için Allah'tan istiğfar dile, sen de bizi affet ey Allah'ın Resulü. Sevgili annelerimiz hiç eğip bükmeden hatalarını kabul edip hemen özür dileyince Resulullah Aleyhisselam da tebessüm ederek onların özürlerini kabul etti ve Allah'tan da onlar için istiğfar diledi. Bitti mi? Yok. Sevgili annelerimiz bununla da yetinmeyerek güzel bir yemek ikram edip yanına bal şerbetini koydular. Bal şerbetini koydular. Resulullah Aleyhisselam tekrar tebessümle bakınca dünyalar onların oldu. Evet. Hadise bu. Şimdi bunu biraz Sevda annemiz şahsında gördük. Biraz da taşıyalım günümüze. Kalan su süreyi de iyi değerlendireyim. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın aile hayatı anlatılırken her ailede problem olur düşüncesiyle hareket edilerek sürekli problem varmış gibi o kutlu yuva sıradan bir haneymiş gibi anlatılıyor maalesef. Maalesef. Ayrıca bu ev öylesine sıradan bir ev değil. Her ev özel olduğu gibi bu ev çok daha özeldir. Üstelik sadece özel değil, özelin de özeli. Özele girmek özeli konuşmak, özeli eşelemek, kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi çok şey de kaybettirir. Bu yüzden edebimizi takınarak bakmalıyız olaylara, yaşanan hadiselere. Her evde problem olur diyerek Resulullah Aleyhisselam'ın özelini eşeleyenler fitneden başka bir şey üretmiş olmazlar. O evde hiçbir problem yoktu diyenler de aslında doğru söylemekle beraber gündelik hayatımıza örnek alma konusunda zorlanırlar. Bu konuda ya Resulullah Aleyhisselam ya da sevgili annelerimiz neyi ne kadar paylaştılarsa onunla yetinmeli, daha da ileri gitmemeliyiz. Olayın özü bu kıymetli dinleyenlerim. Siyer ve İslam tarihi kaynaklarımız ile tefsir ve hadis kaynaklarımız başta olmak üzere kaynaklarımızın verdiği malumatı alıp aynen nakledersek bu sefer de hatalı bir problem üretmiş oluruz. Çünkü nakil yaparken kaynak öz bir şey verir, kısa bir şey verir. Biz bu kısayı nakil yaparken başka bir kaynakta anlatılan şeyi görmediğimiz için çok ciddi, büyük bir hataya düşmüş oluruz. İşte bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevgili annelerimizle yaşadığı, sevgili annelerimizin de Peygamberimiz Aleyhisselam ile yaşadığı o hadiseleri bütün kaynakları tarayarak değerlendirecek gerekli mesajı alacağız. Sevde annemizin diğer hadiselerde olduğu gibi bu bal şerbeti hadisesinde de yine diğer annelerimiz gibi nasıl pişman olduğunu, nasıl üzüldüğünü görüyoruz. Ama bunun yanında hepsi beraber hareket ederek Resulullah Aleyhisselam'a hatalarını söylüyorlar ayet-i kerime geldikten sonra Resulullah Aleyhisselam'a izzet ikramda bulunup yine az önce ifade ettiğim gibi yanına bal şerbetini de koyuyorlar. Sevde annemiz yaşı itibariyle diğerlerinden büyük olduğu için oldukça vakur ve ağır bir duruşu var. Burada da böyle bir ablalık ortaya koyduğunu görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Tabii biz bunlara kaynakları anlayabildiğimiz, o kaynaklara ulaşabildiğimiz kadarıyla sizinle paylaşıyoruz. Yoksa o zengin hazineyi buraya taşıma kimin haddine? Evet efendim, sevgili annelerimizi yakından tanımaya devam etmek arzusuyla bugün yine noktayı burada koyuyor. Haftaya sizlerle görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.